Hep birinci bölümde doçent doktor Ekrem Buğra ikinci ile bir İstanbul sohbeti yapacağız. Hoş geldiniz.
Merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkür ederiz. İstanbul konuş bitmiyor hakikaten.
Öyledir.
Her
İstanbul'da
hafta
dünya.
Dünya. Eğer hani dünyaya merkez bulunmak gerekse herhalde merkezlerden biri, en azından güçlü
öyle
bir
demiş,
aday.
Napolyon öyle demiş. Dünya bir devlet olsaydı merkezi olmayı İstanbul hak ederdi demiş.
Başkenti İstanbul olurdu.
Başkenti İstanbul olurdu.
Biz bugün hangi konudayız?
Sokaklardan açılmıştı geçen hafta zannediyorum, hatırladığım kadarıyla. Fakat bitiremedik, yani bir sokaklarını bile bitiremedik. Sokakların hatırladığım kadarıyla mimari hususiyetlerinden bahsettik, şekillerinden, şemalilerinden bahsettik. Bir de demiştiniz ki haftaya da bu sokaklardaki sosyal yapı ve sokakların diğer unsurları, mesela çeşmeler, onlardan bahsedelim. Evet, çeşmeler apayrı müstakil bir konu olabilir sokaklarda. Şimdi İstanbul büyük şehir demek. Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. İnsanlar bir yere yerleştikleri zaman orada aradıkları ilk hususiyet oranın bir su kaynağı olmasıdır. Yani bir insan göçebe diyelim bir yere yerleşecek. Su varsa yerleşir. Tabii başka unsurlar da var. Şu korunaklı olması aranır. Ama en önemli şart sudur. Yani su olmadıktan sonra dünyanın en güzel yeri olsa oraya kimse yerleşmiyor.
Hayati çünkü su.
Evet, su hayat demektir. Bakın bütün köyler, kasabalar, şehirler hep bir su kaynağının yanında, etrafında kurulmuştur. Şimdi İstanbul o, tabii iki denizin birleştiği yerde. Fakat ne yazık ki su bakımından tarih boyu hep sıkıntı çekmiş. İstanbul'un su problemi tarihi bir problemdir. Tabii Bizanslar zamanında bu problem yaşanmış. Çünkü şehir büyüdükçe, bir büyük devletin, bir imparatorluğun baş şehri oldukça oraya yerleşen insanlar artıyor. İnsanlar arttıkça ihtiyaçlar artıyor. Fakat şehrin imkanları sınırlı. Bunu gören Bizanslılar İstanbul'un etrafındaki ormanlarda akan dereleri, belki suyu İstanbul'un içine getirmişler ve sarnıçlarda depolamışlar. İşte bu sarnıçlardan en meşhur iki tanesi, Yerebatan Sarnıcı ile Binbir Direk Sarnıcı, bugün Sultanahmet'te turistlerin ve gez meraklılarının gezmesine amade durumda.
Şimdi kültür sanat faaliyetlerinde
yapıldığı yerler. Fakat Türkler burayı fethettikten sonra, İstanbul'u fethettikten sonra bu sarnıçları bir müddet kullandılar. Sarnıç eskiden bütün İstanbul evlerinde bulunan bir unsurdur. Su biriktirilen bir yer. Eve gelen su çeşitli sebeple orada biriktiriliyor. Burası iki faaliyet görüyor. Bir, evin su ihtiyacı devamlı buradan karşılanıyor ve devamlı buraya su takviye ediliyor. Dolayısıyla ev hiç susuz kalmıyor. İkincisi de burası bir buzdolabı faaliyeti görüyor. Suyun serinletici hususiyetinden yararlanarak zaten sarnıçlar o şekilde yapılıyor. Buzdolabının olmadığı zamanlarda sebzelerin, meyvelerin, yemeklerin muhafazası için elverişli bir yer görüyor. Eskiden hiçbir İstanbul evi yoktu ki içinde sarnıcı olmasın, hatta kuyusu olmasın. Bu sarnıçlar, yani İstanbul'un Bizanslardan kalma sarnıçlar, Osmanlılar bunu fethettikten sonra bir müddet kullanıldı. Fakat İslam dini durgun suya değil akarsuya kıymet verdiği için durgun su fazla rağbet görmedi. Çünkü belli bir şey karıştıktan sonra bunun artık dinen kullanılması mahsurlu oluyor. Ve dolayısıyla durgun sular, beklemiş sular Müslümanlar için fazla bir kıymet ifade etmiyor. Bunun için özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten sonra gelen padişahlar ve bilhassa Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'un suya kavuşturulması meselesine çok ehemmiyet vermiş. Ve işte bu bugün de emareleri kalan eski Bizans kemerlerinin imar edilmesi, yeni kemerlerin yapılmasıyla Halkalı, Kağıthane, Belgrad ormanları, bu İstanbul etrafındaki ormanlardan, yeşillik yerlerdeki sular, kaynak sular, akarsular hepsi birleştirilerek İstanbul suya kavuşturulmuş. Belli yerlerde su maksemleri yapılmış, su bütün mahallelere dağıtılmış. Ancak evlere değil.
Onu soracaktım. Evlerde, yani çeşmelerden gibi, su evlerde, akmıyor.
Bunun sebebi o zamanki tekniğin, teknolojinin gelişmiş olması değil. Gelişmemiş olması değil. Bunun sebebi suyun yeterli olmaması. Bundan dolayı her mahalleye, daha doğrusu her sokağa bir çeşme yapılmış.
Yani evlere gelirse israf edilir.
Tabii.
Biraz zahmetle karşılansın.
Kaynakları dağılır. Bir de o zaman evler bağlı, bahçeli. Öyle düşüneceksiniz. Herkes bağını bahçesini sular. Bir tarafta yüksek mahallelerde su bulunmazken aşağı mahallelerde, yani seviyesi düşük mahallelerde bahçeler bile sulanır. Hatta su boşa akar. Böyle bir mahsuru var. Bir de tabii bunun atılması meselesi var. Bu su evlerden atılacağı için. Bu da ayrıca İstanbul'da muazzam bir kanalizasyon ve çamur meselesi meydana getiriyor. Onun için evlere su getirilmemiş. 20. asır başlarına kadar. Her sokakta bir çeşme var. Şimdi şöyle, sular getiriliyor, maksimlerden dağıtılıyor ve bu fermanlarda halka çağrılar yapılıyor. İmkanı olanlar mahallelere çeşmeler yapsın diye. Ve hayırsever kimseler, elinde imkanı olan kimseler bulundukları sokaklara veya çeşme olmayan sokaklara birer çeşme yaptırıyorlar.
Bu konuda bir sorun var. Herkes ustasını tutup şuraya bir güzel çeşme yapmak istiyor. Boyu şöyle olsun, eni böyle olsun mu?
Hayır,
der?
Burada iki kişi vardır ki bunların izniyle, ruhsatıyla oluyor. Bunlardan bir tanesi su yolcudur, ikincisi mimarbaşıdır. Mimarbaşı bu binanın estetiği, şehre uyumu, o zamanki belediye prensiplerine uygunluğunu denetler. Su yolcu ise su yollarının emniyeti, nezafeti, temizliği ona bağlı olduğu için su yolu nazırı, bugünkü su işleri müdürü, İSKİ müdürü gibi İSKİ. Bir şeysi var, rolü var. Mimar başında bugünkü fen müdürü gibi, fen işleri müdürü gibi bir rolü var. İnşaat işleri dairesi belki belediyenin. Bunların uygun gördüğü yere yapabilir. Yani rastgele ben yap... Ha, mimari stil yaptıranın beğenisine kalmıştır. Onun için çok mahallelerde, çok farklı mimari stillerde zamanın şartlarına, zeminin şartlarına göre ve insanın elindeki imkanlara göre çok çeşitli mimari stillerde çeşmeler görüyoruz. Şimdi İstanbul çeşmeleri iki gruptur. Bir meydan çeşmeleri var, bir sokak çeşmeleri vardır. Meydan çeşmeleri İstanbul'un namlı meydanlarında, Topkapı, Sultanahmet Meydanı'nda mesela, Üsküdar İskele Meydanı'nda, Tophane Meydanı'nda yapılan çeşmelerdir. Bu çeşmeler dört taraflıdır. Veya sekizgendir, altıgendir, neyse, Alman çeşmesi gibi. 3. Ahmet Çeşmesi gibi, Topkapı'daki ve Üsküdar'daki, Tophane'deki Sultan 1. Mahmut Çeşmesi gibi, Azapkapı'daki Salih Sultan, Valide Sultan Çeşmesi gibi birkaç taraflıdır. Bunlar çok muazzam mimari abidelerdir aslında. Yani hem su kaynağı olarak yapılmıştır, hem de mesela Avrupa'da meydanlarda mutlaka bir heykel veya bir abide vardır. İstanbul meydanlarında da mutlaka böyle abidevi bir çeşme bulunmaktadır. Bizanslarda da dikili taşma vardır. Osmanlı meydanlarının hususiyeti meydanda güzel bir çeşmenin olmasıdır. Anadolu'nun çok şehrinde bir tane meydan vardır. Meydanın ortasına bakarsınız eskiden kalma bir çeşme. Hatta yeni bile yapılan çeşmeler var böyle meydana. Herkes rahatça oraya gelen bir yabancı rahatça geçen su alabilsin. Birisi. Su içsin, abdest alsın, arabasını sulasın, atını sulasın maksadıyla yapılmış çeşmeler var. İstanbul'daki meydan çeşmeleri de bu geleneğin bir devamıdır. Bunların en güzel örnekleri saydığım Sultanahmet Meydanı'ndaki Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'dir. Lale Devri'nin bütün estetik güzelliklerini yansıtmaktadır. Zaten İstanbul çeşmeleri deyince akla hep Lale Devri ve sonrasında yapılan çeşmeler geliyor. Daha önce de söylemiştik, Lale Devri Osmanlılar'da zevk, estetik, her şeyin rafineleştiği, son derece kristalize bir hale geldiği devirdir. Bu devrin, onun için bir yer imar edilince Lale Devri mimarisine göre imar ediliyor. Çünkü Lale Devri mimarisi her bakımdan çok güzeldir. En yüksek dönemidir. Osmanlı Devleti'nin sanatta her şeyde en üst dönemi Lale Devri dönemidir. 18. asır başları. Bu çeşmede bu devrin bütün güzelliklerini yansıtıyor. Yakın zamanda tamir edildi. Hemen herkes Sultanahmet Meydanı'ndaki Topkapı Sarayı'yla Ayasofya'nın arkasında bu güzel çeşmeyi görmektedir. Emsalsiz bir çeşme. Hatta bir de tarihi var. Aç besmele ile iç suyu Han Ahmet'e eyle dua. Daha doğrusu Han Ahmet'e eyle dua, aç besmeleyle iç suyu, tarihi Sultan Ahmet'in canı zebanı lüleden. Yani tarih düşürmüş. Şair de bunu kitabesine yazmış. Bugün o kitabeyi okuyabilenler orada bu Sultan Ahmet'in bizzat kendisi yaptırdığı çeşmeye düşürdüğü bu beyti, tarih düşürdüğü beyti. Malum eskiden eski harflerin her biri bir rakam ifade ediyordu. Bu harflerle yazılmış olan beyitlerinde o rakam değeri toplandığı zaman bir tarih veriyordu. O tarih, o beyitin söylendiği tarihi, o beyit ne için söylenmesi, bir ölümse ölüm, doğumsa doğum, evlenmeyse evlenme.
Onun tarihi
bir neyse. Onun tarihiydi, böyle bir adet vardı. Buna tarih düşürmek denirdi. Tarihi düşürülmüş. Bu çeşmenin bir benzerini karşıda Üsküdar'da İskele Meydanı'nda görüyoruz. O da çok güzel bir çeşme. Yakın zamanda çok harabe idi. Fakat son zamanlarda tamir edildi. O da yine güzel bir hal aldı. Çoğunun yanında sular akmıyor. Küçük bir problemi var.
Küçük, işte ben onu soracaktım. Şimdi belki birer eser olarak hala ayaktalar ama görevlerini yerine getiremiyorlar.
Getiremiyorlar. Yani yapanlar bunu su için yapmışlar. Şimdikiler bir abide, bir tarihi eser olarak imar ediyorlar. Su bağlamamakta da belki kendilerince haklı sebepleri var ama o zaman çeşme çeşmeliğini kaybediyor.
Neden su bağlamıyorlar? Haklı sebepleri.
İşte şehrin suyu kifayet etmiyor. Buralara su vermek istemiyorlar. Su yollarını değiştirmek istemiyorlar. Bu su yolları harap olmuş, dolmuş. Yeni baştan onu tamir etmek çok büyük bir masraf teşkil ediyor. Oraya su bağlamak istemiyorlar. Su saati yok. Kaçaklara sebebiyet veriyor. Su saati taksalar olmuyor. Onun için çeşmelere su vermiyor. Su vermiyorlar. Hatta şimdi mesela her isteyen böyle çeşme yaptıramaz.
Bir de şöyle bir tarafı var. Yani evinizin önden geçen asfaltın parasını veriyorsunuz. Zaten kaçak su kullananların parası sizin faturanıza yansıyor. İstanbul'daki 3-5 çeşmeden akacak su mu acaba ağırlık?
İşte yani telakki meselesi. Çok kimseye de çeşme yapma izni verilmiyor zaten. Yani miri suyun, kamusal suyun israfı olarak düşünüyor. Başına saat takamayacağımıza göre çeşme yapma izni şimdi yok. O yakın zamanda vardı kasabalarda falan su bolken. Şimdi artık kasabalarda bile çeşme yaptırma izni yok. Herkesin de evinde su olduğu için çok hayati bir ihtiyaç da. Ha Osmanlılar zamanında da mesela bu çeşmeler önce normal lüleli çeşmeydi, akardı. Mimar Sinan bunların hepsine birer burma lüle yaptı. Yani musluk yaptı. Kullandıktan sonra kapanacak. Bu sefer buna çok tepki geldi. Şimdi bu çeşmeler akacak. Bunun aktığı sudan millet bahçelerini suluyordu. Bundan dolayı çok tepkiler geldi, şikayetler geldi. Fakat hükümet dedi ki hayır, biz bunu bahçe sulamak için getirmedik. Bunlar kullanmak içindir. Kullandıktan sonra kapatılacak. Çünkü su kıttır. Sizin bahçeniz için değil, bu insanlar için. İkincisi de bu akan su çamurlara sebebiyet veriyor. Şehri çirkinleştiriyor. Onun için lüleleri çalarlardı, kırarlardı. Yakınız hala da yaparlar onu. Çeşmeleri sıkı sıkı bağlarlardı hatta çeşmeleri çalmasınlar diye. O adet vardır insanlarda. Tophane'de bir çeşme var. Sultan 1. Mahmut, ki Sultan 1. Mahmut İstanbul için çok önemlidir su meselesinde. Beyoğlu'nun suyu yoktu mesela Bizanslar zamanında, Galata yakasının hiç suyu yoktu. Orası perişan haldeydi.
Su mu gitmiyor?
Su yok. Orada itibari. Su yok. Dere yok. Su kaynağı yok. Uzaklardan su getiriliyor. Orada zaten Avrupalılar oturuyor. Avrupalılar su kültürü Asyalılar kadar gelişmiş değildir. Yani Bizansların su kültürü gelişmiştir. Ama Avrupalılar o kadar gelişmemiştir. Onun için onlar demek o kadar suya da ihtiyaç duymuyorlar. Fakat oralarda Türk iskanı başladıkça mesela Sultan 1. Mahmut muazzam bir su eseri yapmış. Taksim işte onun eseridir. Taksim suyun taksim edildiği yer demektir. Maksem demektir. Paylaştırıldığı yer demektir. Ondan sonra mesela Kuru Çeşme adıyla anılan o yer Fatih Sultan Mehmet zamanında yapılan çeşme bilahare kurumuş. Mimar Sinan tarafından tekrar imar edilmiş. Orası çeşmeler yapılmış. Suya kavuşturulmuş ama daha hala kuru çeşme olarak kalmış.
Mimar Sinan deyince çeşmeyle ilgili kendisinin de zannediyorum hatıratında önemli bir eser var.
Şimdi Mimar Sinan İstanbul'un su meselesinde çok önemli bir rol oynamış kimsedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle ve çok muazzam kendisine kaynak tahsis edilerek İstanbul suya kavuşturulmuş. Hemen hemen her mahalleye ve her sokağa su getirilmiştir. Yani İstanbul suya Mimar Sinan sayesinde kavuşmuştur. Ve padişah kendisine evinin önüne bir lüle. Bir lüle yaklaşık, ben o tabir şeyleri bilemiyorum. Yani şöyle 3 santim çapında bir kürenin girebileceği kadar bir delikten akan su demektir.
Yani şimdiki musluk gibi düşün, musluk, biraz daha genişi. Kalanı.
Onun işte onun küçüğüne masura deniyor, onun küçüğüne çuvaldız deniyor. Su birimleridir bunlar. Bir lüle su akıtmasına izin vermiş. Gel zaman git zaman şikayet etmişler. İnsanlar çekemezler böyle bir şeyi. İstanbul kadısının huzurunda mürafaa olmuş. Demiş ki evlere su almak yasak. Umumi çeşmelerden herkes su alacak. Sen bu suyu niçin evin önüne getirdin? Koca en son zamanları, hatta böyle yaşlılık zamanları. Demiş efendim böyle böyle ben Süleymaniye Camii'ni yaptırdığım zaman zamanın padişahı Sultan Süleyman bunu mükafat olarak oranın suyundan evimin önüne su alma izni bana verdi. Peki yazılı belgeni göster diyorlar. Ben bunu bu izni veren padişahtan bana yazılı belge ver deme hicap ettim diyor. Doğrudur yani şimdi padişah size su vermiş efendim bunu bir yazılı olarak verin.
Yani imzalasaydınız
efendim. Zordur. Ama işte Osmanlılar'da hukukun üstünlüğü, adalet bunlar önemliydi. Evet mimarbaşı ama bu suyun kaldırılmasına karar çıktı. Yazılı bir şey gösteremediği için. Fakat mimarbaşılığına hürmeten o zamana kadar kullandığı suyun ücreti kendisinden alınmadı. Bu kadar bir cemile kendisine gösterdiği kötü niyeti yok, hırsızlığı yok. Yani düşünün İstanbul suyu o kadar problemli ki bu İstanbul'u suya kavuşturan mimarbaşının
bir evin, özelliği yok.
İmtiyazı. Bir de çeşmelerden bahsedince aklıma geldi. Azapkapı'da bir çeşme var. Bugün Unkapanı Köprüsü oradan gelip geçiyor. Çok kimse görüyordur ama belki hatırasını bilmiyordur. Onun tatlı bir hatırası var. Bir gün zamanın padişahının annesi, Sultan 4. Mehmet'in annesi Hadice Terhan Valide Sultan. Valide Sultanların en namlılarından birisidir. Çok hatırası vardır. Ve İstanbul'da tebliğ kıyafetle veya normal olarak gezmesi ve İstanbul halkının meselelerini yerinde teftişiyle meşhurdur. Çünkü oğlu tahta geçtiğinde 7 yaşındaydı. Uzun yıllar bu Valide Sultan naibelik yaptı. Vekil olarak memleketi idare etti. Ondan dolayı çok dirayetli bir kimse. Valide Sultan zaten bir protokolde yeri olan Osmanlılar'da bir kimsedir. First Lady'dir yani. Hı-hı. Fakat diğer First Lady'lerden de önde icraî rolü vardır. Sarayın idaresinde falan icraî bir rol verilmiştir kendisi. Sadece protokol değildir. Gezerken bir çocuğun yol kenarında ağladığını görüyor. Arabayı durdurup çağırıyor çocuğu. Bir 8 yaşlarında bir kız çocuğu. Kızım diyor, senin ismin ne? Saliha. Peki kızım diyor, sen niçin ağlıyorsun? Efendim diyor, ben bir hizmetkarım, bir evin hizmetkarıyım. Beni suya gönderdiler. Fakat yolda düştüm. Su testim kırıldı, ona ağlıyorum diyor. Kızım buna ağlama. Su testisi için ağlanır mı? Sana yeni su testisi alırız. Efendim ben su testisi kırıldığı için ağlamıyorum diyor. Bana güvendiler. Su almaya gönderdiler. Ben bir suyu çeşmeden alıp da evime götüremedim. Bu beceriksizliğime ağlıyorum diyor. Çocuğun bu sorumluluk duygusunu gören Valide Sultan hayran oluyor. Şimdi büyük insanlarda bile böyle sorumluluk duygusu yok. Nerede kaldık 6-7 yaşında bir çocukta olsun. Bu çocuğun ailesini bulup buluşturuyor ve bu kızı saraya alıyor. Gereken ailesini, yani yanında hizmetkar olduğu aileyi de hoş tutup saraya alıyor. Bu kız sarayda yetiştiriliyor ve Valide Sultan'ın torunlarından Sultan II. Mustafa'nın hanımı oluyor. Ondan da iki tane padişah. Sultan 1. Mahmut ve Sultan 3. Osman dünyaya geliyor. İşte Sultan 1. Mahmut İstanbul'un bilhassa Galata yakasını suya kavuşturan, efendim, Sultan 3. Osman Nuri Osmaniye Camii'ni yaptıran iki padişah, bunların annesi.
Kısmet.
Kısmet.
Değil mi? Ne enteresan.
Bu testiyi kırdığı yerdeki çeşmeyi yeni baştan imar ediyor Saliha Sultan. O da Valide Sultan. Bugünkü Azapkapı'daki çok son derece güzel emsalsiz çeşmeyi yaptırıyor. Hatta vefat ettikten sonra oğlu bu çeşmeyi tamamlıyor. Valide Sultan Çeşmesi ve Azapkapı Çeşmesi diye bilinen bu çeşmenin böyle bir hatırası var. Bu çeşmeler ortası haznelidir. Gelen su burada birikir. Üç tarafından, dört tarafından çeşmesine göre bu çeşme dışarıya tevzi olunur. Bir de böyle bir Alman çeşmesi var. Tipik bir çeşmedir. Sultanahmet Meydanı'nda o da 1901 senesinde, daha doğrusu 1898 senesinde Alman İmparatoru Kaiser Wilhelm Türkiye'ye geldi. Alman Türk dostluğunu pekiştirmek maksadıyla. O gelişin hatırası olarak bundan birkaç sene sonra Almanya'da hazırlanıp döktürülüp buraya parçaları gelip monte edilen bir çeşmedir Alman çeşmesi. Tipik bir çeşmedir. Çok beğenilmez, çok sevilmez. Mimarlar tarafından da tasvip edilmez. Fakat mimarların beğenmelerini de ben anlamıyorum. Mesela Ortaköy Camii fazla beğenilen bir cami değildir. Fakat benim kanaatime göre İstanbul'un en güzel camilerinden birisidir. Çok kimseye de ben acaba yanlış mı düşünüyorum diye sordum. Bilenler Ortaköy Camii'nin hakikaten çok güzel olduğunu
söyledi.
Çok ferah,
çok aydınlık.
Ferah, aydınlık bir camidir. Bir de bir hususiyeti vardır. Denizin üzerinde namaz kılıyormuş gibi bir hava vardır. Çünkü biraz burundur orası. Çok zarif bir camidir.
İstanbul silüeti.
Tabii mimarlar efendim ekoller, mimari ekolleri, onların uyumunu falan nazar itibari alıyorlar ama neticede bir de halkın bakış açısı vardır.
Vatandaş gözünde okulların, ekollerin, evet, değeri yok.
Alman çeşmesi de mimarların pek geçer not vermediği bir çeşmedir. Soğuk bir yapısı var. Fakat tipik bir çeşme. Yani ben orayı çok tipik buluyorum. Şark mimarisi ile Alman mimarisinin, mesela Alman parklarında, bahçelerinde rastlanan, emsaline rastlanan çeşmelerin şark usulüne dönüştürülmüş bir çeşmesi. Bu bakımdan bence de hem de tarihi bir ehemmiyeti var. Şimdi bunlar meydan çeşmeleri. Esas ehemmiyetli olan İstanbul halkı için meydan çeşmeleri değil, sokak çeşmeleridir.
Bu sokak çeşmelerine geçmeden yine çeşmelerle ilgili bir şey soracağım. Çeşmeler pek çok işe yararmış. Özellikle meydan çeşmeleri zaman zaman büyük şairlerin atışmalarına bile konu teşkil etmiş. Hatta bu atışmalar çeşmelerin üzerine yazılan yazılarla bile olmuş.
Tabii dedim ya, Sultanahmet Çeşmesi'nde mesela çeşmeyi yaptıran Sultan 3. Ahmet. Sultan 3. Ahmet tarihi Sultanahmet'in canı zebanı lüleden Han Ahmet'e eyle dua aç besmeleli suyu diye bir tarih düşürdü. Daha sonra zamanın meşhur şairlerinden Sümbülzade Vehbi'nin sizin anlattığınıza benzer bir atışması sebebiyle yazdığı uzun bir kasidesi var. Kaside demeyeyim mi? Bir gazeli var, bir şiir var, manzumesi var. Bu manzume o kadar güzeldir ki bu manzume daha sonra şeye hak edilmiştir. Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'ne hak edilmiştir. Sümbülzade Vehbi zamanın padişahının hürmetine o padişahın yazmış olduğu tek beyti de, tarih beytinde şiirini almıştır. Fakat kafiye düşmediği için şöyle değiştirmiştir. Han Ahmet'e eyle dua, aç besmeleyle iç suyunu değiştirmiş. Aç besmeleyle iç suyu Han Ahmet'e eyle dua diye değiştirmiştir. Bütün çeşmelerde vardır bu. Bazılarında çok enteresan mesnevilere rastlıyoruz. Zamanın en meşhur şairleri bu çeşmelere manzume yazmak için birbirleri yarışmışlar. Müsabakalar tertiplenmiş ve müsabakayı kazananların manzumesi bu çeşmeye hak edilmiştir. Bu o kadar önemlidir ki bu şair için herkesin gördüğü bir meydanda onun şiiri bir nevi eski tabirle muhallet, ölümsüzleştirilmiştir, taklit edilmiştir.
Ve tabii sanat ve insanın ne kadar iç içe olduğunu,
evet,
da ortaya,
yani mimari tek başına mimari değil. Aynı zamanda edebiyatla, aynı zamanda nakış, nakkaşlıkla, o zamanki ressamlık, nakkaşlık süslemeyle, efendim tezin sanatıyla, yani alt kuyumculukla, hep kurşun sanatıyla, hepsi de mermercilikle, hepsiyle yakından alakalıdır. Çeşmeye, çeşmelik kıymeti yanında mimari kıymet kazandıran da zaten bu sanatların uyumlu şekilde bir araya gelmesi.
Bir araya gelmiş olması ve tabii ki belki de çeşmenin yapıldığı yer, yapıldığı şekil, orada yaşayan insanların bile bıraktığı etkilerle şekilleniyor. Küçük bir ara vereceğiz. Biz ardından isterseniz konuşalım mahalle çeşmelerini. Bakalım oradan neler öğreneceğiz, neler duyacağız. Meydanlardaki çeşmeleri konuştuk. Doçent Doktor Ekrem Buray İkinci ile şimdi artık yavaş yavaş mahalle aralarına girelim. Sanıyorum çeşme başının en hareketli olduğu, en insani olduğu yerlerden biri oraları. Çünkü diğerlerinde sürekli gelip geçen insanlar, tabii, var. Elini yüzünü yıkıyor, suyunu içiyor, abdest alıyor, gidiyor.
Bir prestij çeşmesidir. Yani onu yaparken de birinci maksat belki su getirme. Hadi birinci maksat su olsun ama en az onun kadar önemli bir başka maksat var. O meydanın güzelleştirilmesi, ismin ölümsüzleştirilmesi, bir sanat eseri kazandırılması, bir hakimiyet, bir ihtişam alameti olarak bu çeşmeler yapılır, meydan çeşmeleri. Ve dediğiniz gibi gelen geçen o meydanda bulunanlar, esnaf, tabii çok da yabana atmamak lazım. O meydanlar eskiden daha dar olduğu için orada çok dükkanlar ve esnaf vardı. O esnaf meydan çeşmelerinden su alırlardı, bakın onu da yabana atmamak lazım. Yani belli yerlerde esnaf mahalle meydan çeşmelerini kullanırdı. Fakat esas işin ehemmiyetli yönü, yani halkla ilişkili olan yönü sokak çeşmeleridir. Sokak çeşmelerinin büyük çoğunluğu tek taraflıdır. Yani çünkü bir ev gibi bir duvara bitişik yapılmıştır. Sadece önünde su akan çeşmesi ve yalağı vardır. Bazı sokak çeşmeleri sokağın yerine göre iki taraflı, üç taraflı, hatta dört taraflı meydan çeşmesi gibi olanları da var. Fakat ekserisi öyle değil. Ekseri çeşmeler sanki bir evin sırasında yapılmış gibi hafifçe öne doğru çıkıntılı çeşmelerdir. Bunların mimari stilleri hep üç aşağı beş yukarı birbirine benzer. Yani İstanbul çeşmeleri, meydan çeşmeleri birbirine benzer. Sokak çeşmeleri birbirine benzer. İstisnai çeşmeler var. Mesela Sümbül Efendi Camii var. Koca Mustafa Paşa'da veya Koca Mustafa Paşa Camii. Onun avlusunda Beşir Han'ın yaptırdığı bir çeşme var. Benim çok dikkatimi çekmiştir. Yuvarlak. Bir mezar taşı gibi, büyük bir mezar taşı düşünün, mermerden. Üzerinde yine şeyi unutulmamış, manzumesi gayet güzel, altın varaklarla yazılmış. Tek musluklu bir çeşme şeyi var. Sanki böyle okçuların konduğu nişan taşı gibi bir taş. Küçük bir yalağı var. Bence çok zarif, sade. Fakat nevi şahsına münhasır. Çünkü hepsi aynı asır aslanan çeşmelerden.
Ve çok anlamlı bence anlamlı ifadesi.
Şimdi ama o da gene bir külliye çeşmesidir. Bu benim şimdi anlattığım sokak çeşmeleri halkın istifade etmesi için yapılır. Bunlar o meydan çeşmelerinin ihtişamından biraz mahrumdur. O kadar ihtişamlı değildir. Mermerden yapılır umumiyetle. Ufak tefek süslemeleri vardır. Ve mutlaka kitabesi vardır. Kitabesiz hiçbir çeşme yoktur. Kitabe ne demek? Kitabe bu çeşmeyi kim yaptırdı? Hangi tarihte yaptırdı? Ve bunlarla alakalı başka ehemmiyetli bir mevzu varsa o kitabeye yazılır. Bu kitabeyi filanca yerde filanca zaferi kazanan filanca paşa, bu zaferin hatırası olarak filanca tarihte, filanca mimara, filanca ustaya yaptırmıştır gibi bir kitabe vardır.
Yani o çeşmenin hayat hikayesi.
Evet, hayat hikayesi vardır. Bu bazen çok kısa olur. Çok kısa. Sadece tarih. Bazen teferruatlı olur. Bazen üzerinde tuğrayı görürsünüz, bir padişahın yaptırdığını anlarsınız. Bundan ayrı bir de ayrıca kitabede o çeşme için yazılmış manzumeler olur. Eskiden birisi bir hayır eseri yaptırdığı zaman kendi elinden geliyorsa kendisi, değilse bir şaire rica eder. Oraya bir kıta, sırf bir beyit bile olsa bir manzume yazdırırdı. Bu manzumenin son mısrağı da mutlaka tarih verirdi. Yapıldığı tarihi verirdi. Hatta kitabesi olmasa bile bu çeşmenin ne zaman yapıldığını son maktağından artık son beytinden, mısrağından anlamak mümkün olurdu.
Bir de zannediyorum yine vazgeçilmezi çeşmelerin, özellikle sokak çeşmelerinin kim yaptırdıysa onun ruhuna dua istirham edilmesi.
Evet, yani nasıl mezar taşlarında ruhuna Fatiha varsa o kitabede de mutlaka bu yazılır. Yani bu hayratı zaten şöyle başlar. Sahibül hayrat vel hasenat, işte Budin Fatihi filanca paşanın ruhu şad olması için filanca tarihte Mimar Ömer Ağa'ya yaptırdığı çeşmedir. İşte onun ailesinin bütün
geçmişinin
bütün sahibül hayrat ve hasenatın ruhuna Fatiha okuyasınız, dua edesiniz gibi. İşte o aç besmele suyu da Han Ahmet'e ile dua. Bu dua cümlesi mutlaka var. O işin tabiri caizse ami tabiri raconudur. Mutlaka çeşmelerde bu bulunur.
Bir de oluş sebebi galiba.
Tabii,
değil
yani,
mi?
Çünkü şöyle bir durum. Bunun sebebi üzerinde de duralım. Şimdi İslam dininde insanlara iyilik yapmak bir ibadet olarak görülüyor.
Eser bırakmak.
Ya bugün çok insan bunun üzerinde durmuyor. İslamiyet'i şekilden ibaret zannediyor. Hayırsa şekil her dinde vardır. İbadetler inkar edilemez. Fakat İslam dininin ve diğer bütün dinler, eski dinlerde de vardı. İnsanlara iyilik yapmak çok önemlidir. Kim olursa olsun bu. Yani Müslüman, gayrimüslim. Yani gayrimüslime Allah yediriyor, içiriyor da sen yedirip içirmeyecek misin? Dininden dolayı olabilir karşı muarızlık ama ona da iyilik yapmak din bakımından makbul tutuluyor. Yani gayrimüslime su içirmek, gayrimüslime yemek yedirmek İslam dini bakımından muteberdir. Halbuki gayrimüslim o inancından dolayı İslam dinin onu tasvip etmeyebilir.
Ama işte böyle örnek oluyorsunuz, belki onun dinini...
Zaten o da var tabii. Yani Müslümanlık ne güzelmiş örnek diyecek. Diyenler de çok olmuş böyle. Şimdi bu hayırların içinde de en kıymetlisi su içirmektir. Çünkü su hayattır. Su olmasa insanlar yaşayamaz. Şu teknolojinin gelişmiş zamanında bile yol kenarında bir çeşme olduğu zaman, durduğunuz zaman ferahlıyorsunuz, rahatlıyorsunuz, helal olsun, Allah razı olsun kim yaptırırsa diyorsunuz. Ki bunu eski zamanları düşünün. Uzak mesafelerde, bir de yol çeşmeleri, onu başka bir zaman yolları belki konuşurken anlatırız. Yol çeşmeleri var yani.
Uzun
yollarda, şehirler arası yollardaki çeşmeler var. Onlar da çok büyük bir ihtiyacı görüyor. Bunlar da öyle çünkü evlerde su yok. Evlerin bütün suyu bu çeşmelerden gidiyor. Sevap olmaz mı? İnsanlar bundan içiyorlar. Yemek yapıyorlar, yıkanıyorlar, temizlik yapıyorlar. Bakın.
İbadetini yapabiliyor.
Yapıyor. İslamiyet'in, dinin çok kıymet verdiği şeyleri bu sayede yapıyor. Bunu yapan kimse bütün bu yapanların sevaplarına da ortak oluyor beleşten. Onun için yarışmış insanlar çeşme yaptırmakta. Hala da öyledir. Şimdi bir yaşlı hanımlar vardır böyle. Biraz param var, bir çeşme yaptıracağım der. Hemen aklına o gelir. Çeşme çok pahalı değildir. Bir cami gibi, bir medrese, hamam gibi de değildir. Ve de çok da sevaptır. Hemen aklına o gelir. Bir çeşme yaptıracağım. Çeşme su hayrı. Çok ben vasiyetname görürdüm. Su hayrı yapılsın. Malımın üstüne bir su hayrı yapılsın. Çeşme yapılsın. Su hayrı. Su hayrı demesinin sebebi şu. Sadece çeşme değil. Su yolu götürebilirsin. Kanal yapılabilir. Sulama suya kanalları yapılır. Suya hizmet etsin. Bunu böyle görmüş. Bu önemli. Yani Osmanlı Türk'ünün hayat telakkisinde su hususunda yardımlar. Mesela dinde herkesin mülkü kendine aittir. Kimse kimsenin mülküne taarruz edemez. Fakat su öyle değil. Sizin bahçenizde bir su var. Ve benim ve atımın suya ihtiyacı var. Girip o sudan alıp içebiliyorum.
Buna müsaade edilmiş.
Ben içirmem kardeşim. Ben vermem deme hakkınız yok. Bu sudan herkes ama. Herkes içebilir. Götüremez. Fıçılarına dolduramaz. İçer.
İhtiyacını görür.
Ve atının. Sadece kendisinin değil. Kendinin ve atının ihtiyacını görür. Buna hakkı şefe denir. Veya hakkı şirp denir. Su içme ve su alma hakkı. Şefe hayvanlar için, şirp insanlar için. Buna kimse mani olamaz. Çok mühimdir bu. Yani şimdiki mülkiyet hukukunda bile yok. Şimdi erkekseniz girin bir adamın bahçesine de kuyusundan su çekin. Yani şu var. Önce ister diyor suyu. Kendisi verir. Girmez mülküne. Vermezse mülküne girip alma hakkı var.
Yani izin vermiyorum. Burası benim bahçem, benim tapulum alım diyemiyorsun.
İslamiyet'te. İşte onun için çeşme yapmakta millet yarışmışlar. Bu çeşmelerde tabii sokak çeşmeleri, mahalle çeşmeleri, bütün sokağın su ihtiyacını aldığı çeşmeler. Bir hayırsever bunu getiriyor. Sular İstanbul'a gelmiş. Bu suları buradan alıp su yolları döşeyip çeşmeyi yaptırıyorlar. Oraya bağlıyorlar. Suyu akıtıyorlar. Onun lüleleri vardır. Sonradan dediğim gibi musluklar konulmuştur. Önünde de yalağı vardır. Tipik mimarisi budur. Yalakta su birikir. Hayvanlar oradan içer. Su birikir, bir anda böyle sıçramaz. Daha sonra su belli yerden tahliye edilir. Sokak içinden veya varsa kendi keyrezlerinden
yukarıdan mı, alttan mı?
Her ikisi de var. Ama çoğunlukla yukarıdan. Fakat imkan varsa o zor bir şeydir. Künkler ve keyrizler vasıtasıyla toprak altından bir müddet uzaktan uygun bir yere o su tahliye edilir. Hı hı. Veya o su yakındaki bahçelere bağlanır. Mesela varsa caminin bahçesine bağlanır, caminin ağaçları sulanır. Cami yoksa yakında herhangi evlerin bahçelerine o bahçe sahipleri o suyu taksim edip akan suyu da değerlendirirler.
Hı hı, o da ziyan.
Bu su da ziyan olmaz. Hı hı. Ama eğer açıkta akıyorsa ve böyle bir imkan yoksa bu zamanla sokağın çamur olmasına sebebiyet verir. Hı. Fakat sokaklar sonradan Arnavut kaldırım ve parke taşlarla döşenip de uygun kanallı yapılınca bu çamur şeysi de ortadan kalkmıştır. Pek çok sokakta en azından çamur tehlikesi ortadan kalkmıştır.
Tabii özellikle mahalle aralarındaki çeşmeler deyince o çeşmenin başına yapılan sohbet
tabii
diye
esas
de...
şimdi o çeşmenin mimari şeyi bu. Fakat esas çeşmeler erkekler için kahvehane neyse hanımlar için çeşme başı odur. Çeşme başı, havuz başı türkülere bile konu olmuştur. Havuz başının gülleri, çeşme başında üç güzel. Bunlar çok dillere destan olmuştur. Şimdi mahalle çeşmelerinden hanımlar su alırlar, sakalar su alırlar. Şimdi sakalar için ayrıca saka çeşmeleri yapılmıştır. Hususi hazneli saka çeşmeleri yapılmıştır. Oradan sadece sakalar su alır. Tulumlarına doldururlar veya su taşımak için ekseri tulum veya başka aletlere. Bunları doldurur, arabalara yüklerler veya sırtlarına vururlar. Bu suyu parayla satarlar. Evine çeşmeden su alma imkanına sahip olmayan ve elinde parası çok olan kimseler sakayla anlaşırlar. Ya o anlık götür hemen getir biz, suyu bize dök veya anlaşırlar her gün sabah bize su getireceksin, şu kadar su getireceksin diye anlaşırlar. Sakalar suları doldurur, sırtlarına vurur veya arabalarına yükler, merkeplerine yükler, eve getirir. Evin sarnıcına veya su depolanması için tahsis etmiş olduğu küplere bu suyu doldurur. Saka çeşmesi olmayan yerlerde sakalar sokak çeşmelerinden de alırlar. Fakat bunun belli saatleri vardır. Kadınların olduğu saatte erkekler, erkeklerin olduğu saatte kadınlar çeşmenin başına gitmezler.
Peki diyelim ki o mahallenin erkekleri hanımına ağırlık olmasın ya da vesaire ya da işte hanımı gidip alabilecek durumda değil.
Onlar çok
gidip
istisnaidir.
Alır mı?
Onlar çok istisnaidir. O takdirde erkeğin çeşmeye doğru geldiğini gören kadınlar çekilirler. Çeşmeyi boşaltırlar. Erkek suyunu alır, çekilir. Ne hanımları rahatsız etmiş olur, ne hanımlar tedirgin olurlar. Erkek suyunu alır ve çekilir. Hala Anadolu'da da öyledir. Su almak gerektiği yerde bir erkek alacaksa nadirdir. Ümmet hanımlar alırlar veya evin hizmetkarları bu suyu taşırlar. Buna dikkat ederler. Su başı dediğiniz gibi çeşme başı tabii suyun dolması belli bir zaman alıyor ve bir günde birkaç kere de gitmek icap ediyor. Özellikle evlerdeki hizmetkarların veya ev hanımların mahalleleri için söylüyorum sohbet ettikleri günün müspet manada dedikodularını yaptıkları, havadislerini diyelim aldıkları dedikodunun kötü manası da var. Şimdi halbuki dedikodu haber havadis demektir. Ama şimdi tabii gıybet manasını alıyor. O manayı kastetmiyoruz. Haber havadis aldıkları bir yerdir. Çeşmebaşı. Erkekler için berberler ve kahvehaneler, kadınlar için çeşmebaşı çok mühimdir. Hanımlar burada dertleşirler, burada birbirleriyle halleşirler, burada birbirlerini görürler ve su alma işi bir seremoniye, bir sosyal aktiviteye dönüşürdü eski İstanbul sokaklarında.
Biraz da deşarj olma yeri sanıyorum. Bu haftalık bu kadar, haftaya yine birlikte olacağız inşallah.
İnşallah.
Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. İkinci bölümde yine görüşmek üzere.